Ayrım 12.
Askerlerin bir kısmı karşılayıcılarla birlikte Rum mahallesine doğru yürüyorlardı. Beli başlı duvarların önünden telaşsız görünerek yürüdü. Bir süre sonra koşmaya başladı. Koştu, koştu. Efendi Hafız bahçedeydi. Elleri ardında sinirli sinirli dolanıyordu. Nerede kaldın merak ettim. Hıfzıların bahçedeydim baba. Yunan askerleri gördüm, camideydim. Gürültüyü işittim. Minareye çıktım, sonra gördüm onları. İçeriye girdiler. Veli doğruca ocağa koştu. Üşüdüğünü yeni yeni anlıyordu. Ellerini uzattı. Efendi Hafız sedire çökmüştü. Ta öteden at kişnemeleri, Rumca bağırtılar buraya kadar geliyordu. Efendi Hafız gözlerini pencereden dışarıya dikti. Akşamın alacaları çökmeye başlamıştı. Ben akşam namazını kıldırmaya gidince kapıyı kimseye açmazsın dedi. Kapıyı zorlarlarsa pencereden kaç. Velinin yüzünde bir şaşkınlık. Ellerini ocaktan çekip babasına baktı. Ezan okuyacak mısın baba? Efendi Hafız öfkeli, elbette dedi. Bu nasıl söz böyle? Hiçbir şey olmamış gibi ibadetimize, işimize, gücümüze devam edeceğiz. Veli başını eğdi. Bizimkiler bunları tepeler, gider bunlar. Sayıları fazla değil. Hadi sen karnını doyur. Yufka, peynir var. Yufkayı halan getirdi. Dürüver peynirle hemen, benim canım istemiyor. Veli kalktı, peyniri dürümünü hazırlayıp ocağın başına döndü. Avurtları dolu dolu. Rum ailesinden gelenleri de gördün mü baba dedi. Efendi Hafız göğüs geçirdi. Gördüm ya. Veli dürümünden ısırdı. Sen korurdun onları, sahip çıkardın. Gavura gavur demeyin gibisinden. Yahut ki saygılı olun, hor bakmayın derdin. Biz böyle gördük, böyle işittik. Hepsi de piştarlık etmedi ya. Hadi konuşma da dürümünü ye. Efendi Hafız yeniden pencereye döndü. Saatin rakkası o anki sessizliğini akışladı. Bir tüfeğimiz olsaydı dedi Veli. Efendi Hafız duymamış gibiydi. Gelirlerse hoş geldiniz demeyeceğiz herhalde. Efendi Hafız ona döndü. Bir şey demeden baktı. Bahçede kazma kürek var dedi Veli. Tüh, nasıl aklıma gelmedi? Efendi Hafız güleceği yokken güldü. Bak şuna, neler neler de söyler dedi. Bunları dedikten sonra yerinden kalktı. Duvar saatine doğru yürüdü. Akşam olmak üzere gidip abdest alayım ben. Lambayı yakma. Peki. Efendi Hafız usulca bir hayal gibi dışarıya süzüldü. Uzakta köpekler huzursuzca havlıyorlardı. Veli gidip sedire oturdu. Alacakaranlıkta bir gölgenin camiye doğru yürüdüğünü gördü. Sonra başka gölgeler de yürüdü o tarafa. Çok geçmeden Efendi Hafız ezana başladı. Buna öteki camilerden cevap geldi. Hamidiye'den, Kuyulu Mescid'den ve Balaban Camii'nden. Sesler birbirine güç vererek ortalığa yayıldı. Söğüt söğüttü yine. Değişen hiçbir şey yoktu. Bahçe kapısı itildi. Veli fırladı. Babasıydı gelen. Onu böylesine canlı, böylesine güçlü görmemişti hiç. Çok şükür kıldık dedi. Hadi bakalım şimdi bana da bir dürüm yap. Yeniden sedire geçti. Veli'nin gözleri karanlığa alışmıştı artık. Gidip dürümü hazırladı. Buyur baba. Kendisi de sedire oturdu. Demirci Şemsi Efendi, İsmail Efendi, Çömlekçi Musa hep geldiler. Sabaha bekleyeceğiz. Uyumak yok. Düşman Eskişehir'e inmek hevesinde. Eskişehir'e indi mi Anadolu'ya iyice sokulmuş olur ki çıkartmak güçleşir. Dediler ki bizim hükümet konağının önüne dikilmişler, nöbet tutuyorlar. Biraz kapı mapı tekmelemişler yiyecek için. Bir evi de talan etmişler. Hıfzı Hüseyin mahallesinde. Sonra bunları Rumlar ağırlamışlar. Naralar, kahkahalar gelirmiş o taraflardan. Şarap marap ikram etmişler. Dürümünden ufak ufak parçalar koparıp ağzına attı. Sanki ağzımda acı bir tat var dedi. Düşman yürüyordu. Arada bir sis perdesi geriliydi. Ufak çatışmalarla bazı taarruzları önleniyor. Ancak çoğunluğu herhangi bir engele rastlamadan yürüyüşünü sürdürüyordu. Selim gözlerini siperden ileriye uçsuz bucaksız sis perdesine dikmişti. Soğuk gri bir perde. Bu dünya ile öteki alem arasında bir geçiş sanki. Ortalık sessiz. Bir kuş çığlığı bile yok üzerlerinde. Dünyanın sonuna yakın bir yerdeler. Böyle düşünüyor Selim. Sonra gözleri Kayalı Süleyman'a takılıyor. Süleyman herhangi bir askerdir artık. Elinde tüfeği sipere yatmış herhangi bir asker. Onun yanında Ali Molla. Sabah ezanını o okumuştu. Savaş içerisinde bile gözlerindeki o gülümsemeye benzer aydınlık kaybolmuyor. Bu sis olmasa düşmanı görebileceklerdi. Gelen haberler birbirini tutmuyordu. Kumandanlar birbirleriyle haberleşmede güçlük çekiyorlardı. Tuhaf bir kovalamacaydı bu. Selim'in yanındaki o ufak tefek çocuk kılıklı asker öylesine şaşkındı ki ikide bir harp böyle mi olur diyordu. Selim kızmıştı sonunda. Ya nasıl olur dedi. Biri yürür diğeri çekilir. Sonra kıran kırana birbirlerine girerler. Sonra yine yürürler yine çekilirler. Askerin yüzünde aynı memnuniyetsizlik. Yok be Selim ağa, ben derim ki şunların üstlerine höreleni vereydik. Bitireydik işlerini. Selim başını iki yana salladı. Sen sahiden çocuksun Seyit dedi. Harp dediğin hesaplı kitaplı olmalı. Kumandanlar da elbet hesaplı davranacaklar. Mahalle kavgası mı bu? Bu işin yolu usulü var. Bunları yorgun sıkıntılı bir görünüşle söylemişti. Hadi be Selim ağa, sen bile inanmadın söylediklerine. Ne zamandan beri o tepe senin, bu tepe benim yürürüz. Çekilmek derim ben buna. Aldık başımızı gidiyoruz. Biz gittikçe düşmana yol açılıyor. Hayırlısı bakalım. Bu işin sonu karanlık. Len köprü başında savaştık ya bunlarla. Seyit sanki bir rüyayı hatırlamaya çalışır gibi sisin derinliklerine daldı. Neden sonra? Bir gürültüdür koptu ağa dedi. Ne olduğunu anlayamadık ki. Yunan'ı doğru dürüst göremedim bile. Şu efsun askerlerini de. Bir sıkı çorap giyerlermiş bunlar. Üstüne de şöyle kısa bir etek. Büzgülü büzgülü ne pantolona benzer ne şalvara. Göremedik onları da. Selim duymamış gibi devam etti. Püskürttük onları. Geri attık. Gürleyen topları susuverdi. Hep gittiler sandım. Büsbütün gittiler sandım. Gitmemişler. Böyle boğaz boğaza gelemedik. Ben bunu derim. Dövüşmek böyle olur. Bunları söylerken burnunu karıştırmaya koyulmuştu. Selim koluna bir şaplak indirdi. Hele bırak şimdi boğaz boğaza gelmeyi. Canına mı susadın sen lan? Bak şuna. Yalan mı Selim ağa? Üstlerine varsaydık şimdi toparlanıp memleketlerine gitmişlerdi. Ne oldu? Yine yürüyorlarmış. Hem de üç koldan. Bak şu sisin ardındalar. Nefeslerini bile duyuyorum onların. Selim bu defa güldü. Hay deli dedi. Sonra bir avuç toprak aldı. Toprağı sıktı. Yumuşaktı. Toprağı kili özlemişti. Çömlekhaneyi. Ah güzel çamur. İçinde hayat taşıyan, tohuma hayat veren çamur. Ne düşündün Selim ağa? Hiç. Trenlerle İnönü'ye asker sevk ediliyormuş. Aslı var mıdır? Demek ki İnönü'ye girişeceğiz bunlarla. Yürü babam yürü. Nereden nereye? T Yenişehir'den Bilecik'i de boşalttık işte. Ha babam yürüdük. Yürüdüğümüze değer inşallah. Hele çok konuştun yeter gayrı. Seyit sustu. Azarlanmış çocuk görünüşüyle başını koluna yasladı. Uyumayı denedi. Sis hala bir sır gibi duruyordu önlerinde. Yine yürüyorlardı. Bu defa Gündüz Bey'den Metris Tepe'ye. Seyit'in sesi çıkmıyordu. Belki de konuşmak, olayları uzun uzun düşünmek onu yormuştu. Soğuk nemle birlikte işliyordu içlerine. Tepe biraz ileride sisin içinde mağrur çizgileriyle belirmişti. Sis örtüsü biraz incelmişti burada. Çok geçmeden maviler de seçilir olmuştu. Kıpırdayan atlılar, top namluları. Mülazım Refik'in yüzü gururla aydınlanmıştı. Bizimkiler oradalar diye bağırdı. Şimdi hepsinin de adımları daha güvenliydi. Tabanlarındaki acıları, ciğerlerindeki yanmayı unutmuşlardı, yürüyorlardı. Tepenin eteklerine doğru birdenbire bir ateş yağmuru. Beklenmedik, inanılmaz bir yanardağ gibi tepe ateş kusmaya başladı. Selim kendini yere attığında Yunanmış, Yunanmış bunlar diye söyleniyordu. Ateş yağmuru 100 yıl sürmüş gibi geldi ona. Sesler hafifleyince başını kaldırdı, alay dağılıyordu. Düzensiz, başı bozuk bir görünüş içinde toz duman Seyit'i aradı. Biraz ötesinde bir yaralıyı kaldırmaya çalışıyor. Beceremeyecek, yaralı iri kıyım biri. Hem de bu Kayalı Süleyman. Evet, o yana koştu, başından yaralanmış. Tut hele Seyit ayaklarından, ben de kollarından tutayım. Ha şöyle, Kayalı Süleyman bu, Süleyman Efe. Kayalı'nın gözleri yarı aralık, duyar mı duymaz mı söylenenleri belli değil. Selim'i kan tutar gibi oluyor. Ölenler oldu Selim ağa, gördün mü orada burada yatıyorlar. Sus, toplarız. Bizimkiler değilmiş onlar. Ne zaman gelip orayı tuttular? Hayret, yanıldık ağa, bizi sis yanılttı. Selim duymuyor artık Seyit'i. Kolları bacakları cansızlaşmış. Başka birinin sanki bu kollar. Süleyman Efe, beni duyuyor musun? Süleyman Efe, dayan biraz ha, dayan ne olur. Erimekte olan bir mum. Sayılı dakikalar içerisinde Kayalı Süleyman da böyleydi. İşte efsane şimdi son buluyordu. Çadıra girdiğinde Selim böyle düşündü. Başında bir sargı, solgun yüzünde bir tuhaf aydınlık. Ölüm aydınlığı belki. Böyle düşündü Selim. Usulca seslendi. Süleyman Efe, bak ben geldim. Çömlekçi Selim, hatırladın mı? Hani Söğüt'te, Koca Kayalı. Yusuf ağabey az mı aradı seni? Hani bir gün 9 ayak hamamına gelmiştin, hatırladın mı? Kayalı Süleyman dendi mi susta durulur. Şanlı şöhreti böyle. Ben de hamamdaydım o gün, hatırladın mı? Çömlekçiyi bildin mi? Süleyman'ın dudakları kıpırdadı, gözleri puslu, karşısındaki gölgeyi seçmeye çalıştı. De bana, sen kimsin? Selim Süleyman'ın konuşmasına sevindi. Söyledim ya, efem Selim'im ben, Söğütlü Selim. 9 ayak hamamında karşılaşmıştık, az kala tepeliyordun beni. Kayalı'nın yanağı titredi. Selim onun güldüğünü yahut gülmeye çalıştığını düşündü. Çadırın içinde iniltiler. Hep kandır gördüğü Selim'in. Artık bu kırmızı renge alışıyordu. Alışacak elbet. Hatırladın değil mi? Bacaksızın tekiydim hani. Bilgiç bilgiç konuşuyordum. Karşımda koca bir Efe vardı halbuki. Süleyman göz bebeklerini Selim'e dikti. Şimdi bu gölge daha netleşmişti. Haki rengin içinde çelimsiz biri. Bildim ya, bildim. Demek asker oldun sen. Bu defa yine gülmeyi denedi, başaramadı. Çarığın var mı asker? Selim güldü, gülerken gözleri yandı. Galiba gülmemişti, ağlamak üzereydi. Var dedi. Kayalı elini uzattı, boşlukta bir şeyler aradı eli. Aslında bu gölgenin gerçekten canlı biri olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Selim uzanıp tuttu eli, Süleyman göğüs geçirdi. Selim dedi, Söğüt'te bir çardaklı kahve vardır, bilir misin? Bilmem mi? Yaz oldu mu, bahar oldu mu, sarmaşıkla donanırdı üstü. Asmayla, mor salkımla. Ben bir daha gidemem oralara, benim için de git, olmaz mı? Sıhhiyeci o yana doğru geliyordu. Selim'in içinde bir sıkıntı, bir çarpıntı. Sıhhiyeci, hadi kardeş dedi. Başıyla çadırın kapısını işaret etti. Gidiyorum dedi Selim. Avucundaki o teslim olmuş uysal eli bıraktı. Kalkıp çadırdan çıktı. Akşama doğru çadırdan bir sedye çıkarıldı. Üstüne bir kaput bezi çekilmişti. Selim sıhhiyecilere korka korka sordu. Kayalı Süleyman dediler. Gün ışımamıştı daha. Yetim Hikmet o gece uyumadan türbeyi beklemişti. Çünkü ona emanetti burası. Sonra efendi hafıza da söz vermişti. Bir daha yüzüne bakamazdı onun. Takunyalarıyla koşup müftünün evine seslendi. Yunanlılar gidiyor, gavur gidiyor. Efendi babam kalk. Müftünün içine kapanmış, perdeleri çekilmiş, dilsizleşmiş evi hareketlenmişti. İnanılmaz bir rüya gibiydi bu gidiş. Gün ağrıyordu ve Yunan askerleri Bilecik'e giden sırtları tırmanıyorlardı. Ayak sesleri, at kişnemeleri gitgide uzaklaşıyordu. Yetim Hikmet türbe kapısının önünde dertop olmuş bir sevinç yumağı. Sonra cami avluları, büyüklerin kahvesi dolmaya başladı. Şimdi herkeste buruk bir sevinç, düşman çekilip gitmişti. Sanki bir Medcezir hareketiydi bu. Çömlekçi Musa nargilesini fokurdattıktan sonra gözlerini yola dikti. Dalgın dalgın konuştu. Osmanlı da buralarda Bizans askerleriyle vuruşmuş ama başka türlü vuruşmuş. Atların soylu yürüyüşlerini, kuyruk savuruşlarını, dört nal gidişlerini, nallarından çıkan kıvılcımları, kılıçların üstünde batan güneşi görür gibiydi. İsmail Efendi, o devirler başka devirlermiş Musa Efendi dedi. Ya biz aynı değil miyiz? Onu bilemem. Bunu bir deneme sayalım, biraz sabırlı olalım hem. Harpler daha yeni başlayacak. Muhtar Seyfi'nin tütün kesesini çıkartmış, sigara sarıyordu, söze girdi. Bizimkiler irtibat kuramamışlar. Bak Yunanlılar Bozüyük yolunda ilerliyorlar da bizimkilerin haberi olmuyor. Elsiz de var tabii, göremiyorlar sağa solu. İsmail Efendi muhtara doğru eğilip yavaş sesle, Miral Ağa İsmet Bey buradaki kuvvetlerin başında dursa olmaz mıydı? Üstelik kuvvetlerin çoğu da Kütahya tarafına gönderilmişler. Şuradan Yunan'ın gireceği hesap edilemiyor mu? Çömlekçi Musa biraz daha iyimser. Sonradan Refet Bey ile buluştular ya, kuvvetlerin bir kısmı bu tarafa gönderilmedi mi İsmail Efendi? Gönderildi, gönderilmesine de biraz geç kalındı. Bunları bir yerden bir yere sevk etmek kolay mı sanırsın? Neyse, çekilip gitti düşman. Şimdi bunların ardına düşmek gerek. Muhtar Seyfi sigarayı dilinin ucuyla ıslatıp yapıştırdı. Düşmüşlerdir, düşmüşlerdir dedi. Hem bunlar sahiden çekildi mi anlamak lazım. Bakarsın toparlanıp hücum ediverirler. Orada hesap eder bunu, merak etmeyin. Bu sırada kahveye Nafiz Bey ile yağ tüccarı Burhanettin Efendi girdiler. Çömlekçi Musa gerginleşti. Nargilesine öfkeyle asıldıktan sonra bak bak kimler geldi dedi. Ben buradayken kahveye gelme cesaretini nereden buldular dersiniz? Hele şu Nafiz Bey dersini almamış mıydı? İsmail Efendi çömlekçinin kolunu dürttü. Aldırma sen o kalem efendisine. Yunanlılar hükümet konağının önüne dikildiklerinde 3,5 atmıştır, merak etme. Nafiz ile Burhanettin Efendi ötekilerin farkında değillermiş gibi sakin, fütursuz görünüşleriyle bir masaya çöktüler. Kahveci Eyüp biraz telaşlı iki masa arasında gitti geldi. Burhanettin Efendi, nohutsuz kahven yok mu? Yap bakalım iki tane, köpüğü bol olsun dedi. Bunları söyledikten sonra yarı kapalı duran gözlerini sağa sola çevirdi. Kahvede bir sessizlik oldu. Daha doğrusu fısıltılı bir sessizlik. Herkes iki masa arasında olabilecekleri düşünüyor ve bekliyordu. Burhanettin Efendi Eyüp'ün getirdiği kahveyi höpürdettikten sonra bu nasıl askeriye böyle dedi. Firar eden edeneymiş. Önce Kuvayi Milliye dediler. Kimisi halktan topladığını cebine indirdi. Bir Çerkez etem çıkarttılar ortaya. Kahraman ilan ettiler. Şimdi Yunan'ın yanında yer almış. Nizami olalım dediler ve oldular da mirim. İşte gördük Nizami'yi de. Askerlerin süngüsü yokmuş. Aç perişan oradan oraya sürüklenirlermiş. Nasıl firar etmesin bunlar, söyle bana. Sonra doğru dürüst sıhhiye teşkilatı da yokmuş. Bir iki akraba, 3-5 sedye ve çadır. Askerlerin çoğu bakımsızlıktan gitmiş azizim. Nafiz Bey, ben pek karanlık görmüyorum durumumuzu. Hatta bu harp bizim zaferimizle neticelendi. Evet, bence bir zafer. Burhanettin Efendi bu cevabı beklemediği için biraz şaşırmıştı. Nasıl yani mirim? Yunanlıların çekilip gitmesi az iş midir Burhanettin Efendi? Öyle midir mirim? Öyledir ya. Öte yanda çömlekçi Musa başını iki yana salladı. Sanki askere gitmiş de olanı biteni görmüş beyimiz diye söylendi. İsmail Efendi de olur şey değil dedi. Şimdi de orduyu destekliyor. Çömlekçi, ah şunu askere bir alsalar dedi. Söze muhtar karıştı. Diyelim ki aldılar, ne yapacak o zaman? Ne mi? Vallahi çifte telli oynayacağım. Hem de şu meydanda. Muhtar kahkahayla güldü. Burhanettin Efendi o yana doğru ters ters baktı. Demek öyle Musa Efendi. Pekala, çalgıcıları da ben getirteceğim, tamam mı? Çömlekçi yüzüne eğmişti. Tamam dedik ya dedi. Aynı anlarda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde Abdullah Bey, Belediye Reisi Hüsnü Bey, Sabri ve Nail Beyler bir masayı çevrelemişlerdi. Bir köşede beyaz çini soba ince çıtırtılarla yanmaktaydı. Sigara dumanları içeriği sis gibi sarmıştı. Tablalar ağız ağıza izmarit doluydu. Boyunlar gevşetilmişti, tozlu camların ardında renksiz bir gök. Abdullah Bey, cemiyeti kurduğumuz günleri hatırlıyorum diyordu. Pek uzak olmasa da arada öyle hadiseler yaşadık ki sanki yıllar geçti. Belediye reisi sobanın kapağından görünen alevlere dalarak, önce 3-5 kişiydik dedi, şurada toplanırdık. Sonra büyüdük gitgide, Kuvayi Milliye'yi kurduk, işte yine burada. Şu masanın başında ne günlerdi. Sonra içimizden bir tabur doğdu, öyle değil mi Gündüz Bey taburu? Bunu söyleyen Nail Bey'di. Sigarasının dumanları ardında yüzü belirsizleşip yeniden ortaya çıktı. Evet dedi Abdullah Bey, Gündüz Bey taburu. Derken Ertuğrul grubu. Güzel söyledin Nail Bey, içimizden çıktı bu ordu. Millet ordusuz olmaz, ordu da milletsiz olmaz. Gözlerini yeniden kirli camlara dikti. Bir Ayşe Hatun var bilir misiniz, Sır Hocalı. Kimsesiz bir kadın, şehit anası. Sabri Bey, bilirim bilirim dedi. Şu zabitlerin önüne geçip kurban olayım, bana da bir vazife verin diyen kadın. İşte o dedi Abdullah Bey, İnönü cephesinde çok yararlı işler görmüş. Bu düşmanın buralardan gideceği yok. Bakalım o mu gider, ben mi dermiş. Ben onu cephane taşırken görmüştüm. Yaman bir kadın, güçlü kuvvetli. İsterim ki halk ondan örnek alsın. O bir çift öküzüyle meydana çıktı ve inanıyorum ki şu millet bu dava için varını yoğunu ortaya koyacaktır. Yeter ki kurtulacağımıza inansın, ümidini kaybetmesin. Belediye reisi verir elbet dedi. Nesi varsa verir, kılavuzu varsa eğer, kılavuzunu seçebilmişse ve ona inanmışsa eğer. Abdullah Bey bir sigara yaktı, bolca duman savurdu, gözlerini kısmıştı. Mustafa Kemal'in çehresini gözünün önüne getirmeye çalıştı. Gölgeli, düşünceli bir yüz. Eli kemikli çenesini kavramış, kararlı gözler. Baş eğmeyen bir insanın bakışları. Kılavuz Mustafa Kemal'dir dedi. Böyle dedikten sonra diğerlerinin yüzlerini araştırdı. Bir tereddüt izi aradı. Yoktu. Belediye reisi evet dedi. Yola onunla çıkıldı. Onunla gidilecek. Abdullah Bey birden Yusuf'u hatırlamıştı. O sıcak yaz günü hafifçe saysılan yaylıyla Bilecik'e doğru yol aldıkları günü. Daha o zamanlar bu eski asker milletçe ayağa kalkılmazsa bu iş bitmiştir beyim dememiş miydi? Yanık çehresi, çökük düşünceli yüzü önünde beliriverdi. Sahi o nerelerdeydi şimdi? Kim bilir hangi dağ başında yahut köprü başında. Ahtım olsun şu garip Yusuf'u elimle ben evlendireceğim diye düşündü. Ne düşündün? Bunu soran Nail Bey'di. Hiç dedi. Tahir Bey ellerini mangala doğru uzatmış ısınmaya çalışıyordu. Yusuf ayaklarını birbirine vurup selam çaktı. Emri bekledi. Dışarıda yağmur. Binbaşı Mehmet Bey pencerenin önünde yağmuru seyrediyor. Tahir Bey doğruldu. Ellerini ardında bitiştirdi. Sıkıntılı, karmakarışık duyguları yüzünden okunuyor. Gidip Yüzbaşı Hüsnü Bey'i bulun. Hacı Yakup'un evinde kalıyor. Askerleri hazır etsin. Kaçaklar köy meydanına götürülecek. Ondan sonra köyün imamına da haber ver gelsin. Baş üstüne. Yusuf şimdi bir yağmur bulutu olmak istiyor ya da bir su damlası. Pencerenin kıyısında bir yerde kaybolup gitmek. Demek kaçaklar idam edilecek. Soğuğa rağmen sırtında ince bir terleme. Pencerenin önünde yağmura dalmış bir şeyler düşünen Mehmet Bey bu sırada yüzünü çeviriyor. Kaç kişiydi bunlar? Kurşun gibi ıslıklı bir ses, gergin asabi ağız, pars bakışlı gözler. 50 kişi binbaşım. Hana kapattık bunları. Mehmet Bey döndü, gözlerini yeniden dışarıya dikti. 50 kişi demek, vah vah, 50 ödlek desenize, 50 hain. Tahir Bey daha yumuşak, daha alttan alan bir sesle. Hain olamaz bunlar gözüm, olsa olsa ana kuzuları. Tahir Bey böyle dedikten sonra mangal ateşinden bir sigara yaktı. Kurşun vınlaması ses yeniden duyuldu. Demek ki bunların yanlarından karılarını alıp gitseler öylece seyrine bakacaklar. Yok yok, bunlara acımamak lazım. Bulsunlar belalarını. Harpten kaçmak, düşmandan kaçmak neymiş anlasınlar. Binbaşı pars gözlerini Yusuf'a çevirdi. Onbaşı sen hasta mısın? Rengin kireç gibi. Hayır efendim, ben iyiyim. Tahir Bey Yusuf'un duygularını anlıyor muydu? Anlıyor olmalıydı. Dağda, ovada, karda, kışta hep beraber olmuşlardı. Artık birbirleriyle olan bağları vazife sınırlarının biraz dışına kayıyor, aralarında ister istemez dostluk duyguları gelişiyordu. Ne de olsa Yusuf eski askerdi ve Kutül Amare gibi bir ateşi yaşamıştı. Şunları aslında idam edebiliriz dedi Tahir Bey. Pencereye Mehmet Bey'e doğru yürüdü. Bize adam lazım Mehmet Bey. Bu 50 ana kuzusunu birer koç yiğit yapabiliriz. Mehmet Bey biraz alaycı sordu. Nasıl? Bayağı. Çok basit, dinle şimdi. Yusuf'un içinde bir rahatlama. Mehmet Bey'in kurşun ıslıklı sesi şimdi daha ölçülü ve uyumlu. Pekala öyle olsun. Yağmur dinmişti. Yusuf önce Yüzbaşı Hüsnü Bey'i buldu, durumu anlattı, sonra imama almaya gitti. İmam caminin arkasındaki harap kerpiç evde oturuyordu. İyice yaşlıydı, elinde bastonu, cübbesini, sarığını düzelte düzelte telaşla kapıdan çıktı. Nereye böyle apar topar? Söyle de bilelim onbaşı. Firariler var 50 kişi. Tövbe istiğfar ettireceksin. İmamın yüzü karmakarışık oldu, geriye döndü. Ben bu işte yoğum onbaşı, başka birini bul. Yusuf ardından seyirtti, koluna girdi. Dur baba, dur yahu, meseleyi bilmiyorsun, anlatayım. Anlattı, ihtiyarın çehresi aydınlandı. Pekala dedi, gidelim. Yağmurdan sonra solgun bir güneş çıkmış, evlerin kerpiç duvarlarını aydınlatmıştı. Kaçakların idam edileceğini duyanlar meydana birikmeye başlamışlardı. Her şey susmuştu, köpekler bile havlamıyordu. Çok geçmeden kaçaklar meydana getirildiler, birbirine benzeyen solgun yüzler. Bitkin gövdelerini askerlerin arasına sürüklediler. Sonra yeni bir sessizlik, yeni bir bekleyiş. Yüzbaşı Hüsnü Bey kaçakları affetmez bakışlarla tartıyor, susuz çatlak morarmış dudaklar, öfkeli, pişman, korku dolu isyankar gözler. Öteden seçkin atlarıyla o yana doğru gelen binbaşı Tahir Bey ile Mehmet Bey'e baktılar. Yüzleri iyice gerildi, ellerindeki bağları çözmek istermiş gibi kıpırdandılar. İniltiler, sıkıntılı iç çekişleri. Atlar yüksek kuyruklarını bir taraftan bir tarafa savurarak meydanda şöyle bir dolandılar. İmam cübbesinin altında yarı kaybolmuş gibiydi. Binbaşı Mehmet Bey ile Tahir Bey atlarından indiler. Kaçaklar birbirlerine sokulup bir et ve kemik yığını haline gelmişlerdi. Çıplak kavakların kıpırtılı dallarına, kör kuyu benzeri evlerin dilsiz pencerelerine yardım dileyen gözlerle bakıyorlardı. Mehmet Bey et ve kemik yığınına doğru yürüdü. Kafesinde öfkeyle bir aşağı bir yukarı dolanan pars gibi gitti geldi. Kaçaklar bu heykelleşmiş, taşlaşmış adamın karşısında bir an ölümü bile unutur oldular. Mağaralarda yankılanan bir ses duyacaklarını düşündüler. Yahut sel sularının yukarılardan kopup gelişindeki gürültüyü. Kayaların yuvarlanışına benzer bir sesi sinip beklediler. Nihayet bir mermi vırınlayışını andıran sesle titrediler. Bir değil binlerce mermi şakaklarına, alınlarına, kollarına, bacaklarına değdi diyecek. Er meydanından kaçan yüreksizler sizsiniz ha. Sizin yanınıza avrat da verilmez, tüh yazıklar olsun. Anca bir çenge entarisi giydirip parmaklarınıza da zil takıp meydanlarda döndürmeliydik sizi. Cephelere su taşıyan eşekler kadar bile değeriniz yok. Yanlış söyledim, o eşekler sizin yanınızda insan gibi durur. İşte böyle meydanlarda kurşunlanarak cehennemi boylarsınız siz. Hak ettiniz bunu. Et kemik yığını bu çelik sesin altında un ufak olmak üzereydi. Yusuf'ta bir telaş, yoksa hepsi değişti mi? Yoksa Mehmet Bey yeniden fikir mi değiştirdi diye düşündü. Kaçakların titreyip sızlanması öfkesini kabartmaya başlamıştı. Birdenbire içlerinden biri öteki gövdelerin arasından sıyrılıp umulmaz bir güçle bağırdı. Bize böyle işkence etmeye hakkınız yok. Adam gibi vuracaksanız vurun. Mehmet Bey bir an bocaladı. Tahir Bey ile bakıştılar. Hüsnü Bey sıkıntılı. Emir bekleyen askerlerde bir şaşkınlık. Mehmet Bey çabuk toparlandı. O gence doğru yürüdü. Ufak tefek biriydi. Ancak kara elmas gözleri namlu gibi üzerine dikilmişti. Sen mi dedin onu? Genç adam aynı direnen sesle cevapladı. Evet, ben dedim. Ha bak, içinizden yiğit biri çıktı işte. Aferin, yürekli biriymişsin. Cephede de gösterseydin ya şu yiğitliği. Biraz geç kalınmadı mı? Tahir Bey bir iki öksürdü. Mehmet Bey o yana döndü, bakıştılar. Daha sonra Mehmet Bey imama seslendi. İmam efendi, şunlara tövbe istiğfar ettir. Varlığı silinip gitmiş olan imam cübbesinin içinde kıpırdandı. Bastonuna dayanarak ağır ağır kaçaklara doğru yürüdü. Haydi imam efendi, işimiz aceledir. İmam durdu, binbaşı Mehmet Bey'e biraz ters baktı. Sonra yine aynı ağır aksak yürüyüşüyle kaçakların önüne geldi. Ne kaçarsınız bire? Bak gördün mü başınıza neler geldi? Buracıklarda kurşunlanıp gideceğinizi, er meydanında vurulsaydınız da şehit derlerdi o vakit size, yazık. İmam efendi, imam efendi, sen vazifeni yap, nasihat etme sırası değil. Bunları söyleyen yine Mehmet Bey'di. Yusuf sıkıntılı sıkıntılı etrafına bakındı. Yoksa karar değişmiş miydi? Görünüşe bakılırsa yüzbaşı Hüsnü Bey her an askerlere ateş emrini verecek gibi. Çelik benzeri gerilmiş. Nefes aldığı bile belli değil. Ya Tahir Bey? O suskun ve düşünceli, elleri ardında sık sık yüzünü yere eğiyor. Belki düşünceleri çehresinden okunmasın diye kim bilir, işte kıpırdadı. Mehmet Bey'in yanına doğru gidiyor. Binbaşı. Mehmet Bey döndü. Evet. Yusuf'un yüreğinde bir çarpıntı. Ben derim ki işin başında hapistekileri bile cepheye sürdük. Hatta hapis kaçaklarını. Şunu derim, bunları bağışlayalım biz. Pişmanlıkları belli olmuyor mu? Bir daha firar etmeyip şerefli bir asker gibi dövüşeceklerine söz verirlerse bağışlayalım.